Ayrım 15, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 140. Genel sekreter düşüncelerine dalmış gitmiş gibiydi. Kimsenin de onun rahatını kaçıracağı yoktu. 5 dakika boyunca yarı kapalı gözler, gözlük camlarının gerisinde dalgın kaldı, sonunda başını kaldırdı.
''Not yok, ses kaydı yok, bu oda dışında bu planla ilgili hiçbir şey yok değil mi?''
Yok dediler komite üyeleri.
Dosyaları toplayıp bana verin dedi genel sekreter.
Bu yapılınca aynı tek düze sesle konuşmayı sürdürdü.
Fazla atak, çılgın, serüvenci ve inanılmayacak kadar da tehlikeli. Komite feshedilmiştir, mesleklerinize dönecek. Bir daha ne Albion komitesini ne de plan Aurora'yı ağzınıza alacaksınız.
Sinmiş, küçük düşmüş 4 adam kapıya doğru giderken o hala masada oturuyordu. Hepsi paltolarını, şapkalarını giydiler, sessizdiler. Birbirleriyle göz göze gelmek istemiyorlardı. Aşağıda bekleyen arabalarına götürüldüler. Avluda herkes arabasına bindi. Philby de kendi Volga'sına binmiş, şoför Gregoriev'in motoru çalıştırmasını bekliyordu. Ama adam orada öylece oturup duruyordu. Diğer 3 araba avludan çıkıp bulvar boyunca uzaklaştılar. Philby'nin penceresi tıkırdatıldı, kulpu çevirip camı indirdiğinde binbaşı Pavlov'un suratını gördü.
''Lütfen benimle gelir misiniz yoldaş albay?''
Philby'nin kalbi durur gibi oldu, çok fazla şey biliyordu kendisi, bunu şimdi anlamıştı. Gruptaki tek yabancı oydu. Genel sekreterin sarkan iplikleri temelli kesip yok etme eğilimi iyi bilinirdi. Binbaşı Pavlov'un peşi sıra tekrar binaya girdi. 2 dakika sonra bir kez daha genel sekreterin salonuna alınıyordu. İhtiyar adam hala tekerlekli sandalyesinde aynı sehpanın başında oturmaktaydı. Philby'ye eliyle bir koltuk gösterdi, albay kuşkuyla oturdu. Genel sekreter yumuşak bir sesle, ''Gerçekten nasıl buldunuz?'' diye sordu. Philby yutkundu, kurnazca, cesaretli, tehlikeli. Ama başarılı olursa etkili.
Harika bir şey diye mırıldandı genel sekreter ve uygulanacak. Ama benim kişisel denetimim altında. Bu kimsenin operasyonu değil, benim kendi operasyonum olacak. Siz de yakından ilgili olacaksınız.
Bir tek şey sorabilir miyim diye cesaret gösterdi Philby. Neden ben? Ben bir yabancıyım. Ömrüm boyunca Sovyetler Birliği'ne hizmet etmiş de olsam, ömrümün 1/3'ünü burada geçirmiş de olsam yabancıyım ne de olsa.
Tamam işte dedi genel sekreter ve benden başka desteğin yok. Bana karşı komplo kurma şansın yok. Karından ve ailenden uygun bir şekilde ayrıl, şoförün de işine son ver. Usovo'daki Dacham'ın konuklar dairesinde kalacaksın. Plan Aurora'yı uygulayacak ekibi orada kuracaksın. Sana gereken her yetki benim merkez komitedeki büromdan verilecek. Sen hiç görünmeyeceksin.
Masanın altındaki bir zile bastı.
Her zaman bu adamın gözü önünde çalışacaksın. Sanıyorum onu şimdiden tanıyorsun.
Kapı açıldı. Eşikte binbaşı Pavlov'un ifadesi soğuk yüzü belirdi.
''Son derece zeki ve son derece kuşkucudur.'' dedi genel sekreter bunu onaylıyormuş gibi. ''Aynı zamanda da tümüyle sadıktır. Kendisi benim yeğenim olur.''
Philby binbaşıyla çıkmak üzere kalkarken genel sekreter ona bir kağıt uzattı. Birinci amirliğin yolladığı genel sekreterin dikkatine yazılmış bir bilgi. Philby inanmaz bakışlarla baktı.
Evet dedi genel sekreter, Marchenko'nun istediği 10 ya da 16 aylık süre yok. Bu dün geldi. Görünüşe göre Bayan Thatcher Haziran'da harekete geçiyor. Biz de ondan 1 hafta önce harekete geçeriz.
Philby soluğunu ağır ağır verdi. 1916'da Sovyet devrimini tamamlamak 10 gün sürmüştü. İngiltere'nin en büyük hainine de İngiliz devrimini tamamlaması için 90 gün tanıyordu. 2. Bölüm 8. Kısım John Preston ayın 13'ünde sabahleyin Jan Smuts havaalanına indiğinde İngiltere'nin yöresel büro başkanı uzun boylu incecik sarışın Dennis Gray adında bir adam onu karşılamaya gelmişti. Terminal terasından Güney Afrika enayisinin iki adamı onun gelişini izlediler ama yanına sokulmaya çalışmadılar. Gümrük ve göçmenlik kontrolü salt formaliteydi. Uçağın inişinden 30 dakika sonra iki İngiliz kuzeye, Pretoria'ya doğru yola koyulmuşlardı. Preston çevrenin görünümünü merakla seyrediyordu. Pek kendi kafasında canlandırdığı Afrika'ya benzemiyordu doğrusu. Bildiğimiz altı şeritli modern bir yol ve iki yanında da modern Avrupa tarzı çiftliklerle fabrikalar. ''Sana Burgers Park Oteli'nde yer ayırttım.'' dedi Gray. ''Pretoria'nın orta yerinde. Bizim lojmanda değil de otelde kalmayı tercih eder.'' dediler. ''Evet.'' dedi Preston. ''Teşekkür ederim.'' ''Önce uğrayıp kaydını yaptıralım. Beast ve dipnot hayvan saat 11'de randevumuz var.'' Pek de sevimli olmayan bu takma at başlangıçta eski bosun başı olan polis general Vandenberg için uydurulmuştu. 1979'da Muldergate skandalı diye bilinen olaydan sonra Güney Afrika istihbaratıyla polis örgütü arasındaki mutsuz evlilik büsbütün çözülmüş. Bu durum istihbarat elemanlarının çok işine gelmiş. Hiç değilse yabancı haber alma örgütlerine karşı BOS'un sert taktiklerinden utanmak zorunda kalmamışlardı. Sonra İstihbarat Ulusal Haber Alma Örgütü, NIS olarak düzenlenmiş, eskiden askeri istihbaratın başında olan General Henry Pienaar buraya alınmıştı. Askerdi aslen, gerçi Sir Nigel Irwin gibi ömür boyu istihbaratta çalışmış değildi ama askeri istihbarattaki geçmişi ona bir takım deneyimler kazandırmıştı. General Vandenberg artık emekliydi ama ne yazık ki İngilizler gaddar davranmış, onun takma adını şimdi de General Pienaar'a devretmişlerdi. Preston van der Waltz'daki otele kaydoldu, bavulunu bıraktı, çabucak yıkandı, tıraş oldu. 10:30'da lobide Gray ile buluştu, oradan Union binasına gittiler. Güney Afrika devlet dairelerinin pek çoğunu içeren bu bina koskocaman kahverengi bir taş yığınıydı. 3 kat yüksekliğindeydi. Cephesi 400 metre olup boydan boya sütunluydu. Pretoria'nın orta kesiminde bir tepe üzerinde vadinin manzarasını alır durumdaydı. Karşı tarafta kahverengi tepeler vardı. Doğrukta da Fort Trekker anıtı görünüyordu. Dennis Gray kapıda resepsiyoncuya kimliğini uzatıp randevularını belirtti. Birkaç dakika sonra genç bir görevli gelip onları General Pienaar'ın odasına götürdü. NIS başkanının odası en üst katta binanın batı kanadındaydı. Gray ile Preston sonu gelmez koridorlar boyunca yürüdüler. Duvarlar bej ve kahverengi lambriydi. Generalin odası son koridorun en ucundaydı. Sağındaki odada iki sekreteri, solundaki odada iki kurmayı oturuyordu. Rehberleri kapıya vurdu, içeriden gelecek emri bekledi, İngiliz konukları içeriye soktu. Oldukça iç karartıcı, resmi bir odaydı. Kapının tam karşısında kocaman, yeni toplanmış olduğu pek belli bir çalışma masası duruyordu. Pencere tarafındaki sehpanın çevresine 4 deri koltuk konmuştu. Duvarlarda asılı haritaların üzerinde yeşil perdeler asılıydı. General Pienaar iri yarı hantal bir adamdı. Onlar girince el sıkmak üzere ilerledi. Gray tanıştırma işini üstlendi. General onlara koltukları işaret etti. Kahveler geldi ama sohbet pek sıradan düzeydeydi. Gray durumu kavradı, veda edip ayrıldı. General Pienaar bir süre Preston'a baktı.
''Evet Bay Preston'' dedi hemen hemen aksansız İngilizcesiyle. ''Diplomatımız Jean Mares konusu. Daha önce de Sir Nigel'a da söyledim, size de söylüyorum. Bu adam benim ya da hükümetim hesabına çalışmıyor. En azından İngiltere'deki ajanların kontrolörü olarak bizim adımıza çalışmıyor. Siz buraya onun kimin hesabına çalıştığını anlamaya mı geldiniz?
Görevim bu generalim, öğrenebilirsem tabii. General Pienaar birkaç kez başını salladı.
Size buradayken azami işbirliği sağlayacağımıza dair Sir Nigel'a söz verdim. Bu sözümü tutacağım.
Teşekkür ederim generalim.
Sizi iki kurmay subayımdan biriyle temasa geçireceğim. Her ihtiyacınıza yardımcı olacak. İncelemek isteyeceğiniz dosyaları bulacak, gerekirse çevirmenlik yapacak. Afrika dilini bilir misiniz?
Hayır generalim, tek kelime bile.
O halde biraz tercümeye ihtiyaç olacak demektir. Biraz da yoruma belki.
Bir düğmeye bastı, birkaç saniye sonra kapı açıldı. İçeriye generalin cüssesinde ama ondan çok daha genç bir adam girdi. Preston adamın yaşını 30 dolayında olarak tahmin etti. Kum rengi saçları ve kaşları vardı.
Size yüzbaşı Andrews Villioen'i tanıştırayım. Andy, bu Bay Londra'dan gelen John Preston. Onunla birlikte çalışacaksın.
Preston el sıkışmak üzere ayağa kalktı. Genç Afrikalı da pek saklanamayan bir düşmanlık duygusu seziyordu. Bu belki de amirinin daha iyi saklanan duygularının bir yansımasıydı.
Koridorun ilerisindeki odayı size tahsis ettim dedi General Pienaar. Fazla zaman kaybetmeyelim baylar, işe başlayayım bence.
Kendilerine ayrılan odada yalnız kaldıkları zaman Villioen, ''Nereden başlamak istersiniz Bay Preston?'' diye sordu. Preston belli etmeden içini çekti. Charles ve Gordon'daki gibi insanların birbirine samimi biçimde ilk adıyla hitap etmesi ne kadar daha rahattı.
Jean Marais'in özlük dosyalarından yüzbaşı Villioen, ''Tabii eğer mümkünse.''
Yüzbaşının çekmeceden dosyayı çıkarırken ki zafer edası pek açıktı. Bunu biz de elbette daha önce inceledik dedi. Birkaç gün önce dosyayı dışişleri personel kayıt servisinden kendim çıkarttırdım.
Preston'un önüne koydu, kocaman kalın bir dosyaydı. Size yardım olacaksa dosyada neler öğrendiğimizi özetleyeyim. Mares Güney Afrika dışişlerine 1946 ilkbaharında Cape Town'da girmiş. 40 yıldır bu serviste. Aralık'ta emekli olacak. Ailesi soylu bir Afrika ailesi. Kendisinden hiçbir zaman en ufak bir kuşku duyulmamış. Londra'daki davranışı bu yüzden bu kadar esrarengiz görünüyor.
Preston başını salladı. Bundan açık söylenmesine gerek de yoktu zaten. Buradakiler Londra'nın bir hata yaptığı görüşündeydiler. Dosyayı açtı, en üstteki sayfalar arasında İngilizce olarak elle yazılmış bir yazı vardı.
Bu kendi el yazılı özgeçmişi dedi Villioen. Dışişlerinde çalışanlardan böyle bir şey istenir. Jan Smuts başkanlığındaki Birleşik Parti iktidardayken İngilizce bugünkünden çok daha fazla kullanılırdı. Bugün olsa bu belge Afrika dilinde yazılırdı. Ama tabii adayların her iki dili de su gibi bilmeleri şart.
O halde işe bununla başlayalım dedi Preston. Ben okurken siz lütfen adamın mesleki kariyerinin bir özetini çıkarabilir misiniz? Özellikle yurt dışı görevleri, nerede, ne zaman ve ne süre?
Peki diye başını salladı Villioen. Eğer yolundan saptıysa bu herhalde yurt dışındayken olmuştur.
Villioen'in eğer sözcüğünü vurgulaması kuşkularını göstermeye yeterdi. Ayrıca Afrikalıların yabancılara karşı olan kötü duyguları da yurt dışında sözüyle belli oluyordu. Preston okumaya başladı.
Kuzey Transvaal'in Duivels Kloof kasabasındaki bir çiftlikte 1925 yılında dünyaya geldim. Kasabanın hemen dışındaki Mutseki vadisinde yaşayan bir çiftçinin tek oğluydum. Babam Lawrence Mares safkan Afrikalıydı ama annem Mary İngilizdi. Bu tür evlilikler o günlerde enderdi ama ben bu sayede hem İngilizceyi hem de Afrika dilini çabucak öğrendim. Babam annemden epey yaşlıydı. Annem narin yapılı bir insandı. Ben 10 yaşındayken bölgeyi zaman zaman kaplayan tifo salgınlarının birinde öldü. Ben doğduğumda babam 46, annemse 25 yaşındaydı. Babam tütün ve patates tarımıyla uğraşırdı. Ayrıca tavuk, kaz, hindi, sığır, koyun besler, buğday da ekerdi. Ömrü boyunca Birleşik Parti'nin destekçilerinden olmuştu. Bana da Mareşal Jan Smuts'un adı konmuştu.
Preston başını salladı. Herhalde bu sözler adamın dışişleri görevine adaylığını sarsacak değil dedi.
Villiers'in satırlara bakarak elbette diye karşılık verdi. Birleşik Parti o sıra iktidardaydı. Ulusal Parti ancak 1948'de kazandı.
Preston okumaya devam etti.
7 yaşıma geldiğimde Duy Westclough'daki yöresel çiftlik okuluna gittim. 12 yaşımda da 5 yıl önce kurulmuş olan Merenski Lisesi'ne geçtim. 1939'da savaşın patlamasından sonra İngiltere'ye ve imparatorluğa hayranlık besleyen babam evdeki radyosu başında Avrupa'dan savaşla ilgili gelen her haberi izlemeye başlamış, akşamları iş saatlerinden sonrasını hep bununla geçirir olmuştu. Annem öldükten sonra ikimiz birbirimize daha yaklaşmıştık. Ben de bir süre sonra savaşa katılmaya heveslendim. 18. doğum günümden 2 gün sonra 1943 Ağustos'unda babama veda edip trenle Petersburg'a gittim. Oradan da Pretoria trenine bindim. Babam benimle Petersburg'a kadar geldi. Onu son gördüğümde istasyon platformunda durmuş bana el sallıyordu. Ertesi gün Pretoria'daki savunma merkezine başvurdum. Askere alındım ve ilk eğitimim için Roberts Heights kampıma gönderildim. Aynı zamanda Kırmızı Şerit'e de gönüllü oldum.
Kırmızı Şerit nedir diye sordu Preston.
William'ın önündeki yazılardan başını kaldırdı. O zamanlar ülke sınırlarının dışında savaşmaya ancak gönüllüler yollanırdı. Kimse zorlanamazdı. Yurt dışında savaşmaya gönüllü olanlara Kırmızı Şerit takılırdı.
Roberts Heights'tan Witwatersrand Rifles Delray Birliği'ne atandı. Bu birlik Tobruk'taki kayıplardan sonra Witz Delray olarak birleştirilmişti. Trenle Petermaritzburg yakınındaki Hay Paddock geçici kampına yollandık. İtalya'ya gitmeyi bekleyen SA 6. bölüğüne katıldık. Durban'dan Duchess of Richmond gemisine bindik. Süveyş kanalından geçip Ocak ayı sonlarında Taranto'ya indik. İtalya'da geçirdiğim o ilkbahar boyunca hep Roma'ya doğru ilerledik. 12. SA motorize kıtası ve 11. SA zırhlı kıtasından oluşan 6. bölük içinde biz Witz de la Rey askerleri Roma'yı geçip Floransa'ya yöneldik. 13 Temmuz'da ben Chianti dağlarında C devriye birliğiyle Monte Beniki önündeydim. Ormanlık yörede karanlık kasınca diğer devriyelerden ayrı kaldım ve birkaç dakika sonra o çevremi Alman askerleriyle sarılı buldum. Bu askerler Hermann Göring birliğindendi. Çantada kekliktim onlar için.
Sağ kalışım büyük bir şanstı. Beni diğer bazı müttefik tutsaklarla bir kamyona bindirip bir kafese ya da geçici kampa götürdüler.
Bu kamp La Tarina denilen yerde yani Floransa'nın kuzeyindeydi. En yüksek rütbeli Güney Afrikalı'nın Çavuş Slime'ın olduğunu hatırlıyorum. Orada uzun kalmadık. Müttefikler ilerleyip Floransa'ya girince bizi bir gece apansız oradan çıkardılar. Her şey bir karmaşa içindeydi. Bazı tutsaklar kaçmaya çalışırken vuruldu. Onları yol üstünden kaldırmadılar. Kamyonlar üstlerinden geçti. Bizi kamyonlardan sığır taşımak için yapılmış demir yolu vagonlarına aldılar. Günlerce kuzeye doğru gittik, Alpleri geçtik ve sonunda Moosberg'deki savaş esirleri kampına alındık. Burası Münih'in 25 mil kuzeyindeydi. Bu da uzun sürmedi. 14 gün sonra tutsakların yarısını Moosberg'den yaya çıkarıp istasyona getirdiler. Ben de aralarındaydım. Tekrar sığır vagonlarına yüklendik. Hemen hemen hiç yiyecek ve içecek verilmeksizin 6 gün 6 gece Almanya topraklarında yolculuk yaptık ve 1944 Ağustos'un sonlarında trenden indirilip çok daha büyük bir kampa kadar yürütüldük. Buraya kamp 344 dendiğini öğrendik. Lambsdorff'taydı. O sıra Alman Silezya'sı olan Breslau yakınındaydı. Sanıyorum kamp 344 hepsinin en kötüsüydü. 11 bin müttefik savaş esiri vardı orada. Yiyecekler açlıktan ölme düzeyindeydi. Yalnızca kızıl haç paketleri sayesinde hayatta kalabiliyorduk.
O sıra onbaşı olduğumdan çalışma gruplarına katılmamı istediler. Her gün kamyonla 12 mil ilerideki sentetik petrol fabrikasına çalışmaya gidiyorduk. Kış çok soğuktu o yıl. Noel'den hemen önce bir gün kamyonumuz bozuldu. Alman askerleri nöbet tutarken tutsaklar kamyonu onarmaya çalıştılar. Birkaçımız arka kapaktan aşağıya atlamasına izin verildi. Yanımdaki genç bir Güney Afrikalı asker 30 metre ilerideki ağaçlara doğru baktı. Sonra bana baktı. Bir kaşını kaldırdı. Neden yaptığımı hiçbir zaman anlayamayacağım ama bir an sonra ikimiz de diz boyu karda koşuyorduk. Arkadaşlarımız da itişip kakışarak Alman askerlerine hedeflerini şaşırtmaya uğraşıyorlardı. Ormana sağ salim ulaşıp içine doğru daldık. ''Öğle yemeğine çıkmak ister misiniz?'' diye sordu Willioen. ''Burada da bir kantinimiz var.'' ''Odaya kahve ve sandviç getirebilir miyiz dersiniz?'' diye sordu Preston. ''Elbette telefon edeyim.'' Preston yine Jean Mare'nin hikayesini okumaya koyuldu. ''Kısa zamanda anladık ki biz tavadan ateşin içine atlamışız. Ama ateş değil, buzdu etraf. Geceleri ısı sıfırın altında 30'a düşüyordu. Ayaklarımıza kağıt sarıp çizmelerimizi öylece giydik. Ama ne bu önlemler ne de koca paltolarımız koruyabiliyordu bizi soğuktan. 2 gün sonra çok zayıf düşmüştük ve teslim olmaya hazırdık. İkinci gece yarı yıkık bir ambarda uyumaya çalışırken omuzumuzdan sarsılarak uyandırıldık. Almanlar geldi sandık ama ben birkaç kelime Almanca anlayabiliyordum. Gelenler Alman değil Polonyalıydılar. Polonya partizanlarından bir grup bulmuştu bizi. Kaçak Alman askeri sanıp vurmalarına ramak kalmıştı. Ben bağırarak İngiliz olduğumuzu söyledim, içlerinden biri anlar gibi oldu. Görünüşe göre Breslau ve Lemsdorf halkının çoğu etnik olarak Almandı ama köylüler Polonya asıllıydı. Rus orduları ilerlerken bunlardan bir bölümü ormanlara dalmış, geri çekilmekte olan Almanları taciz etmeye başlamışlardı. İki tür partizan vardı, komünistler ve Katolikler. Biz şanslı çıkmıştık. Karşımızdakiler Katolik direnişçilerden bir gruptu. O korkunç kış boyunca Rus topları doğuda gürleyerek ilerlerken bizi yanlarında tuttular. Derken Ocak ayında yoldaşım zatürre oldu. Bakıp iyileştirmeye çalıştığımsa da antibiyotik olmadığından öldü. Onu ormanda gömmek zorunda kaldık. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 150.